Ayrım 15, sayfa 173. Gecenin Kutsal Karanlığı, Michael Connelly. 21. Bölüm. Monahan'ın evinden ayrılırken Ballard'ın içi sıkılıyordu. Sorguladığı iki kişiden hangisinin daha aşağılık bir insan türü olduğunu bilemiyordu. Öte yandan ikisi de bu geceki eylemlerinden ötürü cezalandırılmayacaktı. Davasına ihanet ettiği için öfkesini Chloe'ya yoğunlaştırdı. Tarih boyunca insanların başlattığı her asil harekette ya da kaydettiği ilerlemede her şeyi bir adım geri götüren hainler çıkmıştır zaten. Bayard merkeze arka kapıdan girdi. Dedektif bürosuna giderken öfkesini üstünden atmaya çalıştı. Vardiyası sona ermeden bitirmek istediği yarım kutu dolusu şantaj kartı daha vardı. Saatine baktı. 4:15. Elektra sokağındaki olayın raporunu yazma niyetindeydi. Soruşturmadan bir şey çıkmamış olsa da lafını esirgemeyecek, soruşturmaya konu olan tüm tarafları yazıp eylemlerini tek tek anlatacaktı. Raporu dedektif amirinin posta kutusuna bırakacak ve ne yapılacağının kararını başkası verecekti. Dosya görev gücüne aktarılabileceği gibi değerlendirilmek üzere savcılığa da gönderilebilirdi. Bu zaman zarfında basına da sızabilirdi. Ne olursa olsun topu başkasına atıyordu ve bu konuda içi rahat değildi. İki tarafı da farklı suçlardan oracıkta tutuklayabilirdi. Fakat böylesi bir hamle eylemlerinin onu sevmeyen veya istemeyen amirlerince incelenip sorgulanmasıyla neticelenebilirdi. Muhtemelen bir kusur bulunur ve teşkilattaki itibarı daha da sarsılarak en çok ihtiyaç duyduğu şeyden uzaklaştırılırdı. Gece vardiyasındaki işinden. Dedektif bürosuna döndü. Çağrıdan önce çalışmaya koyulduğu köşeye yöneldi. Tam varmak üzereyken masalardan birinin yarım bölmesi üzerinden kıvırcık, kırçıl saçlı o tanıdık kafayı gördü. Yanına gelince Boş'un kendisinin getirdiği kartlardan son desteğe bakmakta olduğunu gördü. Bayard selam yolla. Buraya istediğin zaman elini kolunu sallayarak girmene izin veriyorlar demek dedi. Doğrusu bu akşam içeri kimseye sormadan girdim dedi Boş. Buradan ayrılırken 999 anahtarımı almamışlardı. Bayard başını salladı. Benim rapor yazmam gerekiyor. Bitirene kadar kartlara bakamayacağım. Bu kutunun son destesindeyim. Depoya gidip başka bir kutu alırım. Ben de seninle geleyim. Hatta bunu ben raporu yazmaya başlamadan şimdi yapalım. Yolda da sana vaftizci Yahya ile ilgili son gelişmeleri anlatırım. Merkezin arka kapısından otoparka çıktılar. Bayard Boş'a Moonlight Mission'a yaptığı ziyareti ve McMullen'la yaptığı görüşmeyi anlattı. İçgüdülerine göre aradıkları adamın McMullen olmadığını aktardı. Adamın takvimlere kilisesine gelen kişilerin sayısını işlediğini ve Daisy'nin fotoğrafını bulduğunu söyledi. Yani onun kurbanla bağlantısını buldun dedi Boş. Daisy'yi tanıyormuş. Cinayetten birkaç ay önce onu vaftiz etmiş dedi Bayard. Ama adam gece kuşu ve geceleri Hollywood'da dolaşıp kurtarılacak ruhlar arıyor. Yolları kesişmese şaşardım zaten. Ben hala ondan bir şey çıkmayacağı kanaatindeyim ve McMullen'ın minibüsüyle alakalı kanıt bile bulmuş olabilirim. Bayard cinayet gecesi minibüsün tamirde olduğunu söyledi. McMullen faturaya bakıp bana mesaj yolladı dedi. Sabah açılır açılmaz tamirhaneye gidip Daisy'nin kaçırıldığı gece minibüsün orada olup olmadığını teyit edeceğim. Eğer doğruysa sanırım vaftizci Yahya'nın peşini bırakabiliriz. Boş suskun kaldı. Misyoneri henüz şüpheli listesinden çıkarmaya hazır değildi. Senin şu arama emri vakası nasıl gidiyor dedi Bayard. Orada biraz aşama kaydettik dedi Boş. Aradığımız kurşunları bulduk ama işleştirme için uygun değildiler. Ayrıca kaynağım Alhambra'da ölü bulundu.
Hadi ya, peki arama emrinle bağlantılı mı?
Öyle görünüyor. Kendi çetesi tarafından öldürüldü. LAPD SWAT dün gece Sylmar'da katili tutukladı. Ben çıkarken henüz konuşmamıştı ama eski bir vakada şüphelimizle arasının iyi olduğunu biliyoruz. Bazen eski defterleri karıştırdığında kötü şeyler olur. Bayard otoparkın loş ışığında ona baktı. Acaba bu Daisy Clayton vakasıyla ilgili bir tür uyarı mıydı? Yolun geri kalanında konuşmadılar. Depoya vardıklarında ikisi de birer kutu aldı ve merkezin yolunu tuttular. Bayard gitmeden önce dönüp koridordaki kutulara şöyle bir baktı. Neredeyse yaralanmıştı. Otoparktan geçerken boş soluklanmak için durdu, kutusunu bir ekip otosunun bagajının üstüne koydu. Dizim ağrıyor dedi, böyle zamanlarda akupunktur yaptırırım ama henüz vakit bulamadım.
Protez dizlerin bugünlerde gerçeğinden daha iyi olduğunu duydum dedi Bayard.
Dikkate alırım ama bu beni bir süre oyun dışı bırakır, hiç geri dönmeyebilirim. Kutuyu alıp yoluna devam etti.
Düşünüyordun da dedi. Engel programını hatırlıyor musun? O zamanlar burada mıydın?
Devriyedeydim dedi Bayard. Suça engel ol.
Hatırlıyorum. Halkla ilişkiler hamlesiydi.
Evet ama Daisy kaçırıldığında sanırım hala uygulanmaktaydı. Topladıkları tüm o verilere ne oldu merak ediyorum. Düşündüm de eğer hala uygulanıyorsa cinayetin işlendiği dönemde Hollywood'un durumuna farklı bir açıdan bakabiliriz belki.
Engel teşkilatın dizginlerini eline alan ve insanlarla tesislerin nasıl hedef alınacağını tespit etmek amacıyla suçun coğrafyadan yararlanarak etüt edilmesi fikrini benimseyen sabık bir emniyet müdürü tarafından uygulamaya konan bir halkla ilişkiler girişimiydi. Teşkilat tarafından oldukça tantanalı bir şekilde duyurulsa da yeni fikirlere sahip yeni müdürün gelmesiyle birkaç yıl sonra sessiz sedasız ortadan kalkmıştı.
Düsturu neydi hatırlamıyorum dedi Bayard. Pasifik Şuba'da devriye görevindeydim ve Büyükşehir Islah Evi'nde form doldurduğumu anımsıyorum.
Coğrafi raporlama ve güvenlik programı dedi Boş. İBB ofisindekiler bir ayda uğraşmışlardı.
İBB ofisi mi?
İsim bulma birimi hiç duymadın mı? Orada 10 kişiyi tam zamanlı çalıştırdılar.
Bayard gülmeye başladı. Bir yandan dizini kaldırdı, kutusunu eli ve kalçası yardımıyla tutarak kartını okuttu. Sonra kalçasıyla kapıyı açıp Boş'u içeri buyur etti. Koridorda yürüdüler.
Engel dosyalarına bakarım dedi. İBB ofisinden başlarım.
Bir şey bulursan bana haber ver.
Bayard masasına döndüğünde yerine bırakılan mavi klasörü fark etti açtı.
Bu nedir diye sordu.
Soruşturma için yeni bir cinayet defteri tuttuğumu söylemiştim ya dedi Boş. Belki ekleme yapmak, kronolojik kaydını çıkarmak istersin diye düşündüm. Sende kalsın.
Klasörde sadece birkaç rapor vardı. Biri Boş'un American Storage Products'tan bir müdürle Daisy Clayton'ın cesedinin konduğuna inandığı leğen hakkında yaptığı görüşmenin özetiydi.
Güzel dedi Bayard. Elimdekilerin hepsinin çıktısını alıp eklerim. İnternetten bir kronolojik kayıt çıkarmaya başlamıştım.
Klasörü kapadı. Klasörün dışının eskimiş mavi plastiğini solmuştu. Boş eski bir cinayet defterini geri dönüştürüyordu. Buna şaşırmadı. Muhtemelen evinde eski birkaç vakanın kayıtları vardı.
Bu klasörün eski dosyasını kapadın mı diye sordu.
Kapadım dedi Boş.
Güzel.
İşe koyuldular. Vardiyanın sonuna kadar Bayard için başka ihbar gelmedi. Raporunu yazıp dosyaladıktan sonra Boş'a katıldı. Depodan aldıkları iki kutuyu şafak sökene kadar bitirmişlerdi. Bir kez daha bakılmaya değer ama aciliyeti olmayan desteğe 50 kart daha eklenmişti. Kartları incelerken sohbet etmişler, Boş Bayard'a 1990'larda Hollywood cinayet masasındaki günlerinden hikayeler anlatmıştı.
Bayard Boş'un ya da bazı durumlarda basının yürüttüğü soruşturmalara isimler taktığını fark etti. Valizdeki kadın, elsiz adam, kuklacı vesaire. Cinayetler o dönemde önemseniyormuş gibiydi. Şimdi ise hiçbir şey yeni gelmiyor, hiçbir şey şaşırtmıyordu.
Bayard ayırdıkları kartlarla cinayet defterini topladı.
Bunları dolabıma koyacağım, sonra da tamirhaneye gideceğim dedi. Gelmek ister misin? Tamirhaneye yani.
Hayır dedi Boş, yani isterim ama Valley'e gidip ne durumdayız bir bakmam gerek. Bakarsın arada da dizime birkaç iğne batırtırım.
Sonra görüşürüz o halde, bir şey bulursam haber veririm.
Anlaştık.
22. Bölüm. Bayard merkezden ayrıldıktan sonra latte almak için durdu. Kahveyi beklerken Aaron'dan bütün gün boş olduğunu söyleyen bir mesaj geldi. Akıntıdan kurtardığı adam kurtulamamıştı ve Aaron'ı da şoku atlatması için izin verilmişti. Bayard mesaja cevap verdi, bir yere uğrayacağını sonrasında plaja geçeceğini yazdı.
Vardığında Zokalo Oto tamirhanesinin iki kapısı açıktı. Bayard kendi aracını almıştı. Sonrasında merkeze dönmeyi planlamıyordu.
Bir adam açık kapılardan birinin önünde dikiliyor, yağlı ellerini beze siliyor ve Ford bagajlı Ford Transit'i süzüyordu.
Bayard araçtan inip potansiyel müşteri fikrini dağıtmak için hemen rozetini gösterdi.
İşletmenin sahibi ya da müdürü burada mı diye sordu Bayard.
Evet, benim dedi adam. Hem sahibi hem müdürüyüm. Efrem Zokalo.
Bariz bir aksanı vardı.
Dedektif Bayard, LAPD Hollywood Şube. Yardımınıza ihtiyacım var bayım.
Ne yapabilirim?
9 yıl önce bir minibüsün muhtemelen şanzıman arızasından burada tamir edilip edilmediğini teyit etmeye çalışıyorum. Bu mümkün mü? 2009'a ait kayıtlarınız duruyor mu?
Kayıt tutuyoruz ama bu çok uzun zaman öncesi.
Bilgisayarda kayıtlarınız var mı? Sadece ismini giriversek.
Hayır, bilgisayarda yok. Dosya tutuyoruz. Bilirsiniz, kağıt üzerinde saklıyoruz.
Bayard bu durumu pek gelişmiş bulmamakla birlikte en azından ortada kayıt olduğuna sevindi.
Buradalar mı diye sordu. Bakabilir miyim? Elimde isim ve tarih var.
Evet, elbette. Dosyalar arkada.
Adam Bayard'ı tamir alanlarının bitişiğinde bir ofise götürdü. Bir arabanın altında tiz sesli vınlama eşliğinde şanzıman gövde kapağının vidalarını söken adamın yanından geçtiler. Zokalo'nun peşinden ofise giden Bayard'ı şüpheli gözlerle süzdü adam. Ofiste sadece masa koltuk ve 3 adet 4 çekmeceli dosya dolabı vardı. Her çekmecenin dışına içinde yılın yazılı olduğu çerçeveli kartlıklar iliştirilmişti. Yani Zokalo'nun elinde 12 yıllık kayıt vardı, Bayard ümitlendi.
2009 mu demiştiniz diye sordu Zokalo.
Evet dedi Bayard.
Zokalo 2009 yazanı bulana kadar parmağını çekmecelerin üzerinde gezdirdi. Etiketler bariz bir kronolojik sırayı izlemiyordu. Bayard adamın her yıl en eski kayıtları atıp yerine yenilerini koyduğunu tahmin etti.
2009 çekmecesi orta sıradaki ikinci çekmeceydi. Zokalo elini buyurun der gibi salladı.
Hiçbir şeyin sırasını bozmam dedi Bayard.
Önemli değil dedi Zokalo. Masayı kullanabilirsiniz.
Zokalo Bayard'ı orada bırakıp tamir kısmına geçti. Bayard onun diğer adama İspanyolca bir şeyler söylediğini duydu. Çok hızlı konuştuklarından dediklerini çeviremedi. Ne var ki migra kelimesini duydu. Arabanın altında çalışan adam muhtemelen Bayard'ı göçmen bürosundan geldiğini sanmış, endişelenmişti.
Bayard çekmeceyi açtı, arkaya yaslanan faturalar çekmecenin yalnızca 1/3'ünü kaplıyordu. İki eliyle uzandı, yarısını çıkarıp masaya taşıdı.
Masanın yüzeyinin her karışı yağla kaplı gibiydi. Belli ki Zokalo tamir işinden ofis işine geçerken lavaboya uğramıyordu. Nitekim Bayard'ın baktığı faturaların çoğunda yağ lekesi vardı.
Faturalar genellikle tarih sırasına göre muhafaza edilmişti. O nedenle vaftizci Yahya'nın minibüs hikayesinin doğruluğunu teyit süreci kısa sürdü.
Bayard doğrudan mevzu bahis haftaya geçti. Çok geçmeden John McMullen adına ve Moonlight Mission adresine kayıtlı Ford Econoline minibüse yeni şanzıman takıldığını gösteren faturayı buldu, inceledi. Minibüsün tamirhanede kaldığı tarihlerin McMullen'ın takvimindeki boş kutularla örtüştüğünü ve Daisy Clayton'ın ortadan kaybolup cesedinin bulunduğu 2 günlük dönemi kapsadığı ne gördü.
Bayard etrafına bakındı. Fotokopi makinesi yoktu.
McMullen'ın faturasını aldı. Destenin geri kalanını çekmeceye koyup kapadı. Ofisten çıktı. Tamir alanına geçti.
Zokalo diğer adamın yanına inmişti. Bayard arabanın yanında çömelip yağ lekeli faturayı uzattı.
Bay Zokalo, aradığımı buldum. Alıp bir kopyasını çıkarabilir miyim? İhtiyacınız varsa aslını geri getiririm.
Zokalo başını iki yana salladı. İhtiyacım yok dedi. O kadar eskisi lazım olmaz. Anlarsınız ya. Sizde kalsın. Sorun değil.
Emin misiniz?
Si, eminim.
Peki, teşekkür ederim bayım. Bu benim kartım. Yardımıma ihtiyacınız olsa çekinmeden arayın, tamam mı?
Kart vizitini uzattı. Zokalo kartı alır almaz küçük kağıt parçası yağlı parmak izleriyle kaplandı.
Bayard tamirhaneden ayrıldı, aracının yanında durdu, telefonunu çıkardı, faturanın fotoğrafını çekti. Fotoğrafı mesajla birlikte boşa gönderdi. Teyit ettim. Daisy kaçırıldığında V.Y.'nin minibüsü tamirhanedeymiş. Adam aklandı.
Boş hemen cevap vermedi. Bayard aracına binip Venice'in yolunu tuttu.
Sabah trafiğine yakalanmıştı. Lola'yı bıraktığı gecelik evcil hayvan bakım tesisine varması neredeyse bir saat sürdü. Köpeğini aldıktan ve Abbott Kinney mahallesinde biraz gezdirdikten sonra aracına dönüp kanalların üzerinden geçti. Lola yanındaki yolcu koltuğunda oturuyordu. Kanallar civarındaki halka açık otopark doluydu. Bayard, Aaron'ı ziyaret ettiğinde çoğunlukla yaptığı şeyi yaptı. Aracını Venice Bulvarı'ndaki belediye otoparkına bırakıp Dell üzerindeki kanal mahallesine yürüdü. Aaron başka bir can kurtaranla Howland üzerinde iki katlı bir evi paylaşıyordu. Evin öbür tarafında da can kurtaranlar kalıyordu. Görevler değiştikçe evlerde kalanlar da değişiyordu. Aaron 2 senedir oradaydı. Venice plajında çalışmayı seviyordu. Bazıları daha kuzeydeki Malibu'da görev yapma arzusuyla yanıp tutuşurken Aaron halinden memnundu. Buranın kalıcı sakini gibiydi. Yunus şeklindeki posta kutusunu bilmeyen yoktu. Tüm can kurtaranlar gündüz çalıştıklarından Bayard, Aaron'ın evde yalnız olacağını biliyordu. Yunus'un kafasını okşadıktan sonra Lola'yı tasmasıyla kapıdan geçirdi. Alt kattaki sürgülü kapı onun için aralık bırakılmıştı, vurmadan içeri girdi. Aaron gözleri kapalı, göğsünde tekila şişesi kanepede uzanıyordu. Lola gidip suratını yalayınca irkildi. Şişeyi düşmeden yakaladı. ''İyi misin?'' diye sordu Bayard. ''Artık iyiyim.'' dedi Aaron. Yattığı yerde doğrulup gülümsedi. Bayard'ı gördüğüne sevinmişti. Tekila'yı uzattı. Bayard başını iki yana salladı. ''Hadi yukarı çıkalım.'' dedi Aaron. Bayard onun neler hissettiğini biliyordu. İsterse kişi ölümden dönmüş, isterse de başkasının ölümüne karışmış olsun, tüm ölüm deneyimleri ilkel bir ihtiyacı yol açardı. Kişi varlığının devam ettiğini teyit etmek isterdi. Bu teyit bazen en güzel sevişmelerden birine dönüşebilirdi. Bayard Lola'yı köşedeki köpek yatağına gönderdi. Aaron'ın pitbullu vardı. Bugün izinli olmasına rağmen onu köpek evine bırakmıştı. Lola yuvarlak yastığın üzerine çıktı. 3 kez daire çizdi. Sürgülü kapıyı görecek o şekilde oturdu. Tetikte olacaktı. Kapıyı kapamaya gerek yoktu. Bayard kanepeye gitti. Aaron'ın elini tuttu. Merdivenlere götürdü. Yukarı çıkarken Aaron konuştu. Bütün ailesini topladıktan sonra dün akşam 9'da yaşam destek ünitesinden çıkarıldı. Ben de gitmiştim. Keşke gitmeseydim. Hiç güzel bir manzara değildi. En azından beni suçlamadılar. Ona elimden geldiğince hızlı ulaştım. Yatak odası kapısına geldiklerinde Bayard onu susturdu. Bu kadar yeter dedi. Olanları düşünmemeye çalış. 30 dakika sonra Aaron'ın yatak odasının zemininde birbirlerine dolanmış ve tükenmiş yatıyorlardı. ''Yataktan nasıl indik?'' diye sordu Bayard. ''Emin değilim.'' dedi Aaron. Aaron ahşap zemindeki tekila şişesine uzandı. Bayard şişeyi ayağıyla uzaklaştırdı. Birazdan söyleyeceklerini duymasını istiyordu. Aaron kızmış gibi yaparak ''Hey!'' dedi. ''Sana babamın boğulduğunu söylemiş miydim?'' dedi Bayard. ''Ben küçükken.'' ''Hayır, bu çok korkunç.'' Teselli etmek için ona yaklaştı. Bayard sırtını dönmüş duvara bakıyordu. ''Burada mı oldu?'' diye sordu Aaron. ''Hayır, Hawaii'de.'' dedi Bayard. ''Orada yaşıyorduk. Sörf yapıyordu. Cesedi bulunamadı.'' ''Çok üzüldüm Rene. Ben...'' ''Uzun zaman oldu. Cesedinin hep bulunmasını istedim, biliyor musun? Çok tuhaftı. Sörf tahtasına binip gitti ve bir daha geri dönmedi.'' Uzun süre konuşmadılar. ''Her neyse, dünkü adamı görünce babam aklıma geldi.'' dedi Bayard. ''En azından sen onu karaya çıkardın.'' Hayes başını salladı. ''Çok kötü günler geçirmiş olmalısın.'' dedi. ''Bana bunu daha önce anlatmalıydın.''
''Neden?''
''Bilmem, bilirsin işte. Baban denizde boğulmuş ve sen de çoğunlukla kumsalda yatıyorsun. Sen ve ben. Ben de can kurtaranım ya hani. Bu senin için ne ifade ediyor?''
''Bilmem. Bunu düşünmüyorum.''
''Annen tekrar evlendi mi?''
''Hayır, bizimle değildi. Uzun süre babamın öldüğünden bile haberdar olduğunu sanmıyorum.''
''Ah tanrım, hikaye giderek kötüleşiyor.'' Aaron kolunu Bayard'ın beline, memelerinin hemen altına dolamıştı. Onu göğsüne çekip ensesini öptü.
''Eğer bunları yaşamasaydım bugün burada olmaz, bugün yaptığım işi yapmazdım herhalde.'' dedi Bayard. ''Bu da var tabii.''
Bacağını uzattı. Aaron ulaşabilsin diye tekila şişesini ayağıyla çekti.
Ama Aaron şişeye uzanmadı. Bayard'a sarılmaya devam etti. Bu Bayard'ın çok hoşuna gitti.
15. ayrımın sonu. Sayfa 186.